Merhabalar herkese, ben Mehmet Çoban. Crypto Coin Podcast yayınımızın bu hafta 8.'siyle karşınızdayız. Konuklarımız yine her zaman olduğu gibi Bitçi Teknoloji Ar-Ge Müdürü Mehmet Tekçe ve editör, köşe yazarı Serkan Aydın. Mehmet ve Serkan, hoş geldiniz. Keyifler iyidir umarım.
Hoş bulduk Mehmet, iyiyiz. Sen nasılsın?
Gayet güzel, bir terslik yok. Serkan, sende de her şey yolunda mı?
Her şey yolunda. Kripto para piyasasını çok yakından takip ediyoruz özellikle bu hafta. Umarım sizler de iyisiniz.
İyi diyelim. O şekilde devam etsin şu dönemde. Çünkü bunu söylemek bile bazen lüks konumuna geliyor. Umarım burası artı teknik analiz tabiriyle destek noktası olur. Bundan sonra da yukarı yönlü bir trend başlar hepimiz için. İsterseniz hemen başlayalım. Serkan, senle başlayalım yine her zaman olduğu gibi. Şimdi ben biliyorsun hafta içerisinde Bitcoin ağırlıklı analizler yapıyorum ve bunu da Bitchicom'un kendi YouTube kanalında yayınlıyoruz. Şimdi son dönemde yaptığım analizlerde bir şey dikkatimi çekti ve hani komple teorisi kurmak istemiyorum ben bunda ama bu kadar çok rastlantıda olur mu diye kafamda soru işareti de var. Çünkü evet, özellikle Bitcoin'de yukarı yönlü her harekette son dönemde belli noktaları geçtikten sonra, daha doğrusu o noktaları test ettikten sonra ya Çin kaynaklı da Amerika kaynaklı, buna yakın dönemde İran'da eklendi, işte İngiltere eklendi, Fransa eklendi. Böyle çok farklı haberler geliyor. Kripto para piyasasını aşağı sürükleyecek haberler geliyor. Ben buna rastlantı olarak hala inanmak istiyorum. Ancak son dönemde kripto para piyasasına meydana gelen siyasi baskılar, Fed politikası, Asya kaynaklı yasaklar, Binance krizi, regülasyon konusundaki söylemler göz önünde bulundurduğunda kripto boğaları bir takım komplo teorilerini dile getiriyor, sadece ben değil. Sizce geçtiğimiz hafta, yani sence geçtiğimiz haftanın gelişmelerini göz önüne aldığımızda bu hipotezi destekleyecek somut gelişmeler var mı?
Çok fazla somut gelişme var. Son birkaç gündür Twitter'da yer yerinden oynuyor adeta. Bu hafta aslında ben bir haberle çok umutlanmıştım. Fed para politikası yayınladı. Fed para politikası raporu ve ilk kez kripto paralara yer verildi bu raporda. Bloomberg bunu bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Fakat analistlerin çoğu raporda kripto paralarla ilgili yüksek volatile ve riskten bahsedilmesi dolayısıyla bunun olumsuz olduğu kanaatine vardılar. Komple teorileri her ülkede, her piyasada, her sektörde vardır. Bunu dile getiren aslında CoinShares'ın stratejisti Meltem Demirörs oldu ve şöyle bir tweet attı. Elitler ve onların yönettiği kurumlar hiperenflasyona hazırlanıyorlar ve tüm sisteme sahip olmak için orta sınıfı ezecekler. 21. yüzyılın feodalizmine hoş geldiniz diye bir tweet attı ve ortalığı gerçekten böyle bir ateşe verdi. Kripto para topluluğunda biliyorsunuz gerek Ripple davası olsun, işte ETF'ler onaylanmıyor. Bundan sonra bir sürü haber çıktı ve gerçekten bunu destekler nitelikte bir sürü gelişme yaşandı. Özellikle Cambridge raporuna değinmek istiyorum. Cambridge raporu Bitcoin'in hala Kolombiya kadar enerji tükettiğini ve şu anda üçüncü duruma yerleşen Kazakistan'ın da aslında kömürle Bitcoin madenciliği yaptığını ve rapordaki en kritik nokta Çin'in bir gece ansızın gelebilirim edasıyla kripto para madenciliğini sıfıra indirebileceğini söylüyor. Bence bu tamamen bir manipülasyon ve spekülasyondan oluşuyor. Yine baktığımız zaman Fed Başkanı Powell aslında dijital emperyalizmin sinyallerini verdi ve dijital dolar dünyaya yeter dedi. Gerçekten çok büyük tepki aldı. Yani stable coinler için regülasyona gerek var dedi. Yine bir gün sonra, bakın rastlantı değil bunlar, AB Merkez Bankası teknik araştırma aşamasının CBDC'ler için, Merkez Bankası dijital para birimleri için tamamlandığını ve bunun 2 yıl süreceğini bildirdi. Ve Bitcoin'den daha yeşil bir para çıkaracaklarını söylediler. Düşünebiliyor musunuz? Bütün bunların ortasında Binance'a yapılan soruşturmalar, ülke sayısı sanırım 9'a çıktı. Bugün Litvanya, Hong Kong ve Polonya, İtalya eklendi dün. Binance konusunda 700'e yakın dava var. Binance hisse tokenlarında alım satımı kapadı ve kripto para yatırımcısı gerçekten tedirgin. Çünkü Türkiye'de bile Binance yatırımcısı gerçekten müşterileri tedirgin durumda. Şimdi Çin'e bakıyoruz. Dijital Yuan için white paper yayınladılar. Yine Doğu'da Anhui eyaletinde kripto para madenciliğini yasakladılar. Diğer ilginç gelişmelerse bence Bitcoin boğaları tel tel dökülüyor. Özellikle New York Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan Nassim Nicholas Taleb, ki Bitcoin'in en büyük savunucularındandı, Siyah Kuğu adlı kitabın yazarı, bir makale bastı. Burada Bitcoin'in güvenli bir liman olmadığını, artık enflasyona karşı koruma sağlamadığını, volatilitenin büyük sorun olduğunu ve sürekli güncellemeye ihtiyacı olduğu için kripto paralardan artık elini çektiğini ve artık desteklemeyeceğini söyledi. İkinci bir ihanet ise, bunu ben ihanet olarak algılıyorum, dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock'ın CEO'su Larry Fink, iş seyahatimde iki haftadır kimse Bitcoin ile ilgili bir şey sormadı. Bitcoin emeklilik planlarının bir parçası değil dedi. JP Morgan'a bakıyorsunuz, El Salvador'un kararı için Bitcoin ekosistemine zarar verecek diyor. Paraguay'ın kararı için yolsuzluğu teşvik edecek diyorlar. İngiltere 250 milyon dolarlık kripto para ele geçirdi. Büyük bir rakam. Sherlock Holmes gibi sürekli aman vermiyorlar. Bütün bunlara baktığımız zaman ben gerçekten de komple teorilerinin doğru olduğuna inanıyorum. Gerçekten özellikle bu hafta. Ama büyük umut var diyorum ve şununla tamamlamak istiyorum haberimi. Oscar ödüllü yönetmen Spike Lee, New York Times'ın haberi, bir reklam çekti ve reklamda oynadı. Reklamda şu mesajı verdi: dijital dürtü burada, dijital isyan burada ve dijital devrim burada. Kendisi siyahi, Afro-American ve kripto para var. Amerika'daki finansal eşitsizliği ortadan kaldıracak dedi. Bank of America Bitcoin vadeli işlemlerini başlattı. Kripto para uygulamaları ABD'de 2,5 kat artarak %51'e ulaştı. Bütün bu komple teorilerine rağmen kripto para sektörü emin adımlarla yoluna ilerliyor.
Erkan, teşekkür ederiz. Gerçekten bu konuyu fazlasıyla detaylı bir şekilde açıkladın bize. Az çok hani benim de kişisel görüşlerimi yansıtan konular bunlar. Mehmet, sana dönmek istiyorum. Şimdi piyasalarda dönem dönem bir tarih üzerinde çok fazla duruluyor. Şimdi yakın dönemde, önümüzdeki dönemde 18 Temmuz tarihi üzerinde fazlasıyla duruluyor. Nedeni ise Grayscale Bitcoin Trust'ın yaklaşan kilit açma olayı. Şimdi bazı analistler diyor ki 2021'de Bitcoin fiyatı için tehditler bu. Ancak bir kısmı da bu olayı çok fazla etkilemeden durgun bir seyirde piyasayı pasif bir şekilde etkileyebilir diyorlar. Şimdi herkesin beklediği bu konu var. Bu olayla ilgili neler söyleyeceksin ve senin görüşün nedir tam olarak?
Ben Grayscale ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Şimdi zaten en temelde şunu söyleyelim. Temmuz ayı içerisinde 40 bin Bitcoin kilidini açıyor. Bu açtığı şeyin adı nedir? Grayscale'in bir fonu var. Trust diye geçiyor bunlar. GBTC şeklinde de bir ticker adı var. Ya kodlanmış adı var. Gidiyorsunuz, bunları satın alıyorsunuz. Bu hisseleri satın alıyorsunuz. Neyle satın alıyorsunuz? Gidip Bitcoin'e bunları satın alıyorsunuz. 6 aylığına Grayscale bunu kilitliyor. 6 aydan sonra size bunun hissesini veriyor. Ya peki alımlar nasıl gerçekleşiyor? İşte eğer elinizde Bitcoin yoksa Bitcoin'i gidip borçlanıp önce Bitcoin alıp daha sonra bu Grayscale'e teslim ediyorsunuz. Elinizde varsa da zaten onu veriyorsunuz. Neden verirsiniz? Şundan dolayı veriyorsunuz. Şimdi Grayscale'in trust fonlarını incelediğimiz zaman geçmiş yıllarda Bitcoin, örnek veriyorum, Bitcoin'in fiyatı eğer 20 bin dolarsa Grayscale'de bu fonların fiyatı 30 bin dolar civarında seyrediyordu. İnsanlar da şunu diyor: ben bugün gidip eğer 20 bin dolara bir Bitcoin'i satın alırsam şu anda direkt %50 karlı, ya yani primle başlayacağım. Ama ne kadarlık bir süre? 6 aylık bir süre var. Bu 6 aydan sonra da tekrardan bu kilitler açılıyor. Belli bir süre bu şekilde primli gidiyordu zaten. Şu an 18 Temmuz'da neredeyse en büyük kilit açılımlarından bir tanesi yapılacak. O da 18 bin adet, yanlış hatırlamıyorsam. Bu açılacak. Burada ama şöyle bir durum oldu. Normalde her zaman artıya doğru gidiyordu. Yani bu artılı bir prim vardı. Şu an için %15'e yakın bir negatif prim var. Burada baktığınız zaman aslında yatırımcılar bir ters pozisyona düşmüş oldu. Bu arada yatırımcılardan kastım şu: yani herkes gidip de şey yapamıyor. Trust fonu hemen ben satın alayım gibi bir beyanda bulunamıyor. Çünkü orada kendi içerisinde bazı şartları var. İyi bir gelirinizin olması lazım. Bunu göstermeniz lazım gibi gibi şeyler. Şimdi komple teorileri dedik. Yani burada da aslında komple teorisine benzer durumlar var. Hatta Özgür Hoca'nın da bir açıklaması vardı bununla ilgili. Şimdi Grayscale bunu açacak. Eğer yüksek primle bunu veriyor olsa bu Grayscale'in aslında baktığınız zaman dezavantajına doğru dönüştürüyor. Çünkü ciddi anlamda bir para ödemesi gerekiyor orada. Baktığınız zaman ne zamandan beriydi? 1 Mart'tan itibaren bu fonun negatif olduğunu görüyoruz. Yani primlerin negatif olduğunu görüyoruz. Bu aslında baktığınız zaman büyük şirketlerin, yani Grayscale bugün Bitcoin toplam piyasadaki Bitcoin'in %3'ü, neredeyse %3'ünü elinde tutuyor. Yani aslında baktığınız zaman piyasayı da bir nevi domine edebilecek yere sahip Grayscale. Bu şekilde bakarsak eğer, şimdi Bitcoin'in belki düşüş sebeplerinden bir tanesi de bu oldu ki genelde bu açılımlardan önce, yani kilit açılımlarından hemen önce, geçmiş tarihlere bakarsak Aralık'tan itibaren hep böyle kilit açılımından bir hafta öncesinden itibaren Bitcoin'de ciddi anlamda satışlar oluyor. Yani ciddi anlamda dediğim %5'ler, %10'lar, bu düşüşleri hep bu şekilde görüyoruz. Tabii biz o sırada daha çok ön plana çıkan işte devlet tarafından gelen açıklamalar vardı veyahut Elon Musk tarafından gelen açıklamalar oluyordu ama Grayscale tarafı pek görülmüyordu. Ben yani hani komple eğer kurmak istersek burada, yani Grayscale'in hep kilit açılımlarından önce böyle düşüşler oldu. Nedeni ben daha çok şeye bağlıyorum. Yani siz diyelim bana bugün 30 bin dolara her şeyi aldıysanız, verdiğim fonu satın aldıysanız, ben size işte kilit açılımı sırasında 25 bin dolarlık bir şey ödersem, hisse ödersem, doğal olarak siz bunu alıp piyasadan satmazsınız. Ne ben zarar ederim. Sadece size burada bir zaman maliyetini yüklerim. Ben olaya daha çok ya bu tarafından bakıyorum. Yani böyle bir şey olmuş olabilir mi? Çok kuvvetli muhtemel. Çünkü piyasanın bu kadar aşağı gitmesi ve özellikle bu büyük kilit açılımlarının olması sürecinde fiyatların bu kadar düşmesi de aslında pek normal görünmüyor. Yani 2021'li yıllara bakarsak burada aslında piyasaya giren çok fazla şey de vardı aslında. Kurumsal yatırımcılar da vardı. Hatta birkaç tane şirket birleşip, yani bankalarda birleşip şey de almaya başladılar. Bunlar da bir fon yapısı kurmaya başladılar. Şu an bu Bitcoin'le ilgili uzun vadeli ben ivmelenebileceğini düşünüyorum. Hatta stok akış modeline göre de 100 bin dolar civarını gösteriyor. Bu da genel anlamda tam bir teknik analiz diyebilirim. Yani temelle birleştirebileceğiniz teknik analiz. O yüzden 2021'li, 2022'li yıllarda ben Bitcoin'in uzun vadede yine kalabileceğini düşünüyorum. Yine kurumsal firmalar bunu kendi bünyesinde tutacak. Ama bu özellikle dalgalanmalarda Grayscale gibi fon yönetim şirketlerinin kilit açılış dönemlerinde düşüşlerin aynen bu şekilde devam edebileceği görüşündeyim.
Mehmet, tam anladığım kadarıyla yani pozitif yönde bir etkisinin olabileceğini mi söylüyorsun bu Grayscale'deki kilit açılımının?
Şöyle, zaten fiyatladı durumu. Açıldığı zaman yine hisselerin fiyatları şeyden daha düşük olacak. Bitcoin'in fiyatından daha düşük olacak. İkinci bir sonraki kitlemeye kadar da tekrardan fiyatlarının yükselebileceğini öngörüsündeyim ki talep toplayabilsinler. Ama uzun vadede bakarsak Grayscale'den hariç olarak Bitcoin'in artış yönünde olabileceğini düşünüyorum.
Bitçi Teknoloji Ar-Ge Müdürü Mehmet Tekçe, editör ve keşi yazarı Serkan Aydın, her ikinize de katkılarınızdan ötürü çok teşekkür ederim. Kriptocoin Podcast yayınımızın bu hafta 8.'siyle karşınızdaydık. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşça kalın.